Ayrım 2.
Bu kalabalığın ekseriyeti, kadınlar başka erkekler gene başka olarak, üçer beşer bahçenin içinde aşağı yukarı gezinirler, diğerleri de tarhların arasındaki kanepelere, sandalyelere oturarak ve çalgıcıların o zamanlar İstanbul'da pek moda olan Belle Helen operasından çaldıkları havaları dinleyerek gezinenlere temaşayla eğlenirlerdi. Bu temaşacıların içinde takriben 23-25 yaşlarında top simalı, saz benizli, ela gözlü, kara saçlı, az bıyıklı, kısaca boylu, güzel giyinmiş bir bey görülürdü ki aşağıki kapıya yakın ve kapıdan her gireni çıkanı görmeye müsait bir mevki tutarak bir masanın iki yanındaki birer sandalyeden birisine kendisi kurulmuş, diğerine de yakasının iç tarafındaki terzimir markası yakından geçenlerin gözlerine çarpmakta olan pardesüsünü sanki girişi güzel atmıştı. Masanın üzerinde bir tepsi içinde görülen bir arpa suyu kadehi hemen bir saatten beri geldiği gibi dolu durmaktaydı. Genç bey ise oturduğu yerde sol ayağı üzerine atmış olduğu sağ ayağını mızıkanın usulüne muvafık bir hareketle mutassıl oynatır ve o ayağı pek de küçük değilken ziyadesiyle nazik, ziyadesiyle biçimli gösteren herhal, işi parlak botinin sivrice burnuna elindeki bığa saplı ve sapının üzeri Fransızca MB harflerini iraye eder, gümüş markalı bostani ile bir düzeye vurur ve en azı her 5 dakika bir kere uçları altında bir siyah ipek şeride merbut milleli saatini beyaz yeleğinin cebinden çıkarıp baktıktan ve sabırsızlıkla yerinden fırlayarak kapı tarafına doğru 5-10 adım gittikten sonra gene sandalyesine avdetle evvelki vaziyetini alırdı. Genç beyin bu haline dikkat edenler kendisinin mühim bir intizar rahatsızlığı içinde bulunduğunu hükmedebilirlerdi. 4. Muhteşem bir rüzbey, kudamayı bir zeradan müteveffa, paşanın mahdumudur. Vilayetten vilayet intikalle 15 sene kadar alettevali İstanbul'a ayak basmamış olan pederiyle sigarı sininde memleket memleket dolaştığından dolayı Vihruz Bey bir çocuk için derece-i ulada vacib-i tahsil olan malumatı 16 yaşına kadar ele getirememişti. Nihayet pederinin bir infisali üzerine İstanbul'a virudunda Mahtum Bey'in bir rüşdiyeye konulmasına nasılsa himmet olundu. Aradan 6 ay mürur etmeden paşa gene bir vilayet valiliğine memur, İstanbul'dan tekrar müferakate mecbur olduysa da artık bu defa Behruz Bey tahsilinden geri kalmamak için validesiyle beraber İstanbul'da bırakıldı. 2 sene sonra paşa gene mazulen İstanbul'a geldiği zaman Mahtum Bey'i kara cümleden, imladan, kıraatten bizzat bil imtihan malumatını derece-i kafiyede görmekle tahsilin ikmal edip de bir şehadetname alıncaya kadar mektebe devam ettirmeye lüzum görmeyerek çocuğu kendi arzusu üzerine babali aklamından birisine çera ettirmiş ve beyefendi için tahsil artık bir tabi vacip görünen Fransızca ile beraber 2. derecede lüzumu teslim olunan Arabi ve Farisi öğrenmek üzere Behruz Bey'e başka maaşlı hocalar tayin etmişti. Behruz Bey ilk hevesle 5-6 ay kadar kaleme devam ederek daha Fransızca bir ibare okumaya iktidar hasıl etmeden ağızdan bellediği bir hayli elfaz ve terakiple en alafranga genç beylerin tavır ve kıyafet ve hal ve hareketini taklitte hakkaki bir büyük eseri istidat gösterdi. Behruz Bey valideyninin tek evladı olduğu için zaten pek şımarık büyümüştü. Pederin servet ve samanı mahdumun her arzu ettiği şeyi kolaycık istihsal edebilmesine müsait olduğu gibi, gençlik icabatından olan temayülatına da hiçbir taraftan bir günah mümanat görmediği cihetle Behruz Bey sonraları kaleme gidip gelmeyi pek seyrekleştirmişti. Kaleme gitmediği günlerse saçlarını kestirmek, terziye esvap ısmarlamak, kunduracıya ölçü vermek gibi hiç eksik olmayan vesilelerle Beyoğlu'nda, ötede beride vakit geçirir, cumaları, pazarları da sabahleyin hocalarıyla yarımşar saat ders müzakeresinden sonra hanesinden çıkar, akşamlara kadar seyir yerlerinde dolaşırdı. Vilayetlerde bulunduğu zaman en büyük zevki, sırmalı esvap içinde midilli veya at üzerinde, arkasında çifte çifte uşaklarla sokak sokak gezip dolaşmaktan ibaret olan bu beyin İstanbul'a geldikten sonra merakı 3 şeye masruf oldu ki, birincisi araba kullanmak, ikincisi alafranga beylerin hepsinden daha süslü gezmek, üçüncüsü de berberler, kunduracılar, terziler ve gazinolardaki garsonlarla Fransızca konuşmaktı. Bey kışları Süleymaniye'deki konaklarında, yazları da küçük Çamlıca'daki köşklerinde ikamet ederdi. Kendisi gibi kibar zadegahın rağbet göstereceği hiçbir seyir yeri bulunmazdı ki bu beyefendi en son modaya muvafık surette giyinmiş olduğu halde bazen yağız ve bazen kır bir çift beygir koşulu 4 tekerlek üzerinde üstü ve yanları açık süslü bir peykeden ibaret olan ve seyis oturmaya mahsus yeri arka tarafında bulunan arabasıyla orada hazır bulunmasın. Kışın mesela zemhirir içinde bir açık hava görünce arkasında mücerret süse halel vermemek için dar ve incelik jaket, dizlerinin üzerinde ise mücerret süsü görünmek için bir kadife örtü bulunduğu halde Beyoğlu Caddesi'nde, kağıthane yollarında araba kullanmak hevesiyle en çelit Poyraz'ın karşısında tiril tiril titreyen Behruz Bey, yazında 30-35 derece sıcak günlerde Çamlıca, Haydarpaşa, Fenerbahçe yollarında gene o hevesle en kızgın güneşin altında haşım haşım haşlanır ve fakat bu azabı kendisine en büyük zevk addederdi. Behruz Bey her nereye gitse, her nerede bulunsa maksadı görünmekle beraber görmek değil, yalnız görünmekti. Nihayet paşanın hukuku irtihali üzerine Mahdum Bey defaten 28 bin liralık bir mirasa nail olarak efalince de serbest kalınca o serveti cesimeyi az zaman içinde ifna edecek bir sefahate koyuldu. Çünkü Valide hanımefendinin Mahdum Bey hakkında eskiden beri hiçbir hükmü, hiçbir tehdidi nafiz ve müessir olamazdı. Pederinin irtihalinde oğlunu intikal eden servetin hüsn idaresi yolunda akrabadan bazı zevaat işe karıştırmak gibi tedavire teşebbüs etmişse de semeresiz kalacağını anladığı gibi çocuğu bütün kendi havasına bırakmak zaafını göstermiş ve fazla olarak genç beye o cihetle de bir sıkıntı çektirmemek üzere konağın matbah misafirini ve hizmetlerinde ipka ettikleri bazı emekler etbaanın maaşlarını kendi iradından tesviye etmeye razı olmuştu. Miras Yedi Beyefendinin kendi sefahatinden başka hiçbir masrafı olmadığı halde her ay eline geçen 150 lira kadar bir para o sefahate kifayet etmezdi. Bu aradaydı ki beyin Arabi ve Farisi hocaları birer birer düçar-ı istiskal olarak konağa gelmemeye başladılar. Yalnız Monsieur Pierre namındaki Fransız hocası beyin mizacına göre şerbet verir kurnaz bir ihtiyar olmakla onun kemakan devamına müsaade ve hatta 4 liradan ibaret maaşı 6 liraya imla olundu. Alelumum, miras yedilerin düşündüğü gibi Behruz Bey de servetini yemekle bitmez tükenmez zannederdi. Binaenaleyh, ulu orta girişli istihlakata nakitten başlandı. Onlar bitince İstanbul tarafındaki en az irat getiren dükkanlar birer birer defolundu. Badehu Beyoğlu'ndaki ehemmiyetli mağazalara sıra geldi. Bunlar derden çıkarıldı. İrat namına Galata'da bir han kalmıştı. Nihayet o da satıldı. Mülk olarak Elde Süleymaniye'deki konakla Küçük Çamlıca'daki köşkten başka bir şey kalmadı. Mamanfih, Behruz Bey dalmış olduğu mezzakayı sefahatte arabasıyla, etbaiyle, debdebesiyle püyan olmakta devam ediyordu. Çünkü Valide Hanım'ın renk renk kadife mahfazalar içinde çekmecelere ziynet veren mücevherat ve hulliyatına henüz el sürülmemiş ve hanımın kendi uhdesinde bulunan diğer 5-10 parça akarata ise hiç taarruz olunmamıştı. 5. Çamlıca Bahçe-i Umumisi'nin açılacağını civariyet münasebetiyle bir tabi herkesten evvel haber alan Behruz Bey, Mart gelir gelmez validesini zorlaya zorlaya sayfiyeye nakle ırza etmiş ve köşke nakillerinin ertesi günü hemen Jardin Publique Şitap'la dahil ve haricini muayene ederek buranın pek alemot ve hususiyle kendi arzusu veçiyle arz-ı ziynete pek favorable ve promenat mahalli olacağını anlayınca ekipajına biraz daha süs vermek için ve yolunda tedarik ettiği bazı vesaitle Bender Fabrikası mamulatından olmak üzere gayet hafif ve zarif bir arabayla mevcutlarına nispeten ikişer parmak daha boylu bir çift muallem Macar araba hayvan ısmarlamıştı. Arabayla hayvanlar bahçenin açıldığının ikinci haftasında hele geldi yetişti. Behruz Bey de hemen o haftadan itibaren her cuma ve pazar günü Bahçe-i Umumi seyirciler arasında görünmeye başladı. Araba fil hakika o senenin moda rengi olan gayet açık tatlı sarıya boyanmış, yan tarafları beyin isim ve mahlasının ilk harflerini havi yıldızı birer markayla muvaşşah, tekerleklerinin çubukları incecik, fakat kendisi ziyadesiyle yüksek, zarif ve nazik ve amiyane bir tabirle kız gibi bir şeydi. Macar cinsinin en güzellerinden olan kır hayvanlara gelince, bunları da gerek boyları, gerek renkleri arabayla mütenasip olduğu gibi koşum takımı da tabii en alasındandı. Mevsimin modasına göre bazen koyu, bazen açık renkte gayet dar elbisesi, bal renginde eldivenleri, ufak fesiyle yan taraftan simasının bir nısfı frenk gömleğinin dimdik duran yüksek yakasıyla örtülmüş, bileğinden aşağı ellerinin yarısından ziyadesi gene o gömleğin uzun kolları içinde saklanmış olduğu halde, Behruz Bey arabanın ön tarafında bulunarak hayvanların terbiyesini tutar, parlak düğmesi, lacivert setresi, malta renginde açık ve dar pantolonu, diz kapaklarına kadar çıkan uzun konçularının yukarıdan tersine kıvrılmış tarafı beyaz, oradan aşağısı siyah çizmeleri ve beyinkinden daha açık büyücek fesiyle seyiste mevkii mahsusunda oturarak beyefendinin harekatına dikkat ederdi. Binaenaleyh Behruz Bey'in ekipajı yukarıda tarif olunduğu veçiyle bahçenin etrafını muttasıl ve müsesselsel devreden zincir-i müteharrikin birinci halkayı mübahatı ad dolunmaya layıktı. Behruz Bey bahçe seyrinde araba kullandığı zamanlar bir kimseyi çiğneyip de bir kaza çıkarmamak, arabayı bir yere çarptırıp da bir sakatlığa meydan vermemek için kendi hayvanlarının ve hususiyle öndeki ve gerideki arabaların harekatına hasrı dikkatimi temadi etmek mecburiyetinde bulunduğundan dolayı hiçbir şey göremez, hiçbir kimseye bakamazdı. Ancak görmek bakmak istemezdi. Çünkü maksadı mücerredi arayış ve debdebe hususunca araba güzinanı temaşiyan içinde birincili ihraz etmekten ibaret olarak bu maksadın husulünden ise kendisi tamamıyla emindi. Şu kadar ki o kıyafette, o vaziyette ve alelhusus o kalabalık içinde saatlerce araba kullanmak yorgunluğuna tahammül edemediğinden, hem dinlenmek hem de ekipajının erbabı temaşaca hasıl ettiği Efe'yi bizzat müşahede etmek için ara sıra bahçenin üst tarafındaki meydancığın gelen geçen arabaları görmeye, içindekileri seçmeye müsait, bir noktasında arabasını durdurur ve bazı vakit arabadan inerek bahçenin içerisinde bir tur yapmaya derabet gösterirdi. Gene bir defa o suretle araba içinde temaşayı devri daimle eğlenirken, kalem refiklerinden kendisi gibi epeyce süslü, fakat arabalı değil, hatta hayvanlı da değil, piyade bir genç bey, Behruz Bey'in arabasına tekarrükle beyefendiye alamot, yani kısacık bir temenna ederek elde verdikten ve arabanın hayvanların metu senasına müteallik birkaç sözden sonra, Behruz Bey'in daveti üzerine arabaya çıkmış, ötekinin yanına oturmuştu. İki refik hem konuşurlar, hem de gözleri önünden mürur etmekte olan arabaları temaşa ederlerdi. Bu arabalardan bir tanesi ikisinin birden nazara dikkatini celbetti. Çünkü bu araba güzel bir çift duru beygir koşulu büyüyecek ve müceddet bir Lando idi. Çünkü Lando'nun şiici üzerinde bir temkinli mahsus ile oturmakta olan koşe, yani arabacı parlak düğmeliydi. Çünkü Lando'nun içinde bulunan iki beyaz baştan bir tanesi beylerin bulundukları noktaya gelince, arabadan dışarıya doğru bir edayı mahsus uzanarak iftida arabaya, hayvanlara, sonra da beyefendilere başka başka imali-i nigahı dikkat etmişti. Lando ikinci defa geçtiği sırada o beyaz başkini evvelki hareketi tekrar edince, Behruz Bey'in sözü iptidariyle iki genç arasında şu muhavere cereyan etti. Tire şik, tire zelegant. Monşer, kimin bu Lando? Lando'yu tanıyamadım. Ela Blond. Blond'u tanıyacağım gibi. Kim bakayım? Fakat pek sür değilim. Bilmem, benzetiyor muyum? Kenport dit. Zannederim ki bizim köyden. Belki de bizim Cartier'den. Drol. Dünyada ne kadar güzel varsa hepsi de sizin köyden mi olur? Hepsi değil ama bazıları. Ne zannettin ya? Bizim köy cennetten bir parça. Bunlar da hurileri. Fener bahçesinden dolayı mı? Hayır, kuş dilinden dolayı. Ben o dilden anlamam. Fener alemi nasıl gidiyor? Mont geliyor mu? Ne gezer? Sizin bu jardininiz yok mu? Papazın bağını da kuruttu. Fenerin parlaklığını da söndürdü. Modayı tezkitti. Şimdi buradan başka her yer dezer. 6. Refikiyle bu muhavereyi ettiği müddeti kalile zarfında Behruz Bey'in zihninden bir alay mülazat geçmişti. Ne münasebet! Kadıköy'ü gibi Burjuva Kartiye'de bu derece şık bir ekibaj bulunsun. Ne münasebet! Orada olanlar hep malum. Blond'u tanırım demesi de ağız. Tanısaydı öyle mi dururdu? Oh, kelbote divin, sirtu kelgu ekselam. Benim ekibaja ne kadar dikkatli bakıyordu. Hüsnü tabiatını bu ispat etmez mi? Acaba kimdir bu? Şüphesiz une jeune fille blonde. Lakin şu keşfiyi nasıl savayım? O vakit çabuk anlaşılır. Bakalım iltifat bana mı mahsusmuş yoksa ona mı? Kim olduğunu öğrenmek kolay. Takip eder gittiği yeri görürüm. Şu mülahazatından da anlaşılır ki Behruz Bey Lando'nun Kadıköy'ü tarafından olduğunu ihtimal veremiyor ve arkadaşı Keşfi Bey'in Lando'yu her ne kadar tanımazsam da sarışın hanımı bileceğim yollu sözünü, hanıma manzuriyette hemhal bulunmak cihetiyle bir nevi ihtiyata hamletmekle beraber bu bapta da bütün şüpheden vareste olamıyordu. Lando'yu Kadıköy'üne yakıştıramıyordu. Çünkü pek alafranga beylerle ihtilat sayesinde peyda etmiş olduğu bazı garayi bir efkar cümlesinden olmak üzere, Behruz Bey İstanbul'la mülhakatındaki mevaki ve mahallatı, birincisi kendisi gibi noblese, yani erbabı asalet ve itibardan olan sivilize kibara, ikincisi burjuva sınıfına, yani efkar-ı medeniyeden o kadar behresi olmayan kaba tabiatlı orta halli halka, üçüncüsü esnaf takımına mahsus olmak üzere, üç sınıfa ayırmış ve Kadıköy'ünü birinciye geçirmek lazım gelirken, her nasılsa ikinci sınıfı ithal etmişti. Refiki Keşfi Bey'in sarışın hanımı tanırım demesinin hakikaten ziyade bir kizbi ihtiyati hamletmesindeki sebep ise şuydu. Güya Keşfi Bey bu nazenine kur edecek olursa kendi köyünden bulunduğu ve zaten tanıdığı için Behruz Bey'in bir şey demeye hakkı ve rekabete kalkışmaya yüzü olamayacak. Halbuki Behruz Bey nerede? Keşfi Bey nerede? İkisinin arasında asaleten, liyakaten, zarafeten ve şahsan mevcut olan fark küçük Çamlıca'yla Kadıköy'ü beynindeki fark kadar azim olarak Lando'nun, arayişi sediri mübahatı olan nazeninin bu farkı bilmemesi ise Behruz Bey'in fikrince mümkün değildi. Burası öyleyse de hanımefendinin bir aralık Keşfi Bey'e de bakışındaki hikmet neydi? Bu bakışın manası Keşfi Bey'e, bey, sen o arabaya hiç de yakışmıyorsun demek miydi? Yoksa kendisine karşı niçin öyle adi adamlarla görüşüyorsunuz? Veyahut yanınızda o bulunmasaydı size daha başka türlü bakacaktım yollu bir şey miydi? Bunu derhal anlamak Behruz Bey için pek mühim ve bu da Keşfi Bey'i yanından def etmeye zihninde bir çare arayıp dururken Keşfi Bey'in, monşer, ben biraz da bahçeye gireceğim. Arkadaşlardan birisiyle randevumuz var. Bakayım gelmiş mi yollu talebi müfarekate kalkışmasını. Öyleyse au revoir diye karşılayarak iki refik birbirinden ayrıldı.